Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz Daniel kitabının 5. bölümüne geldik. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, konu Belşatsar'ın ziyafetinde duvara yazılan el yazısını okuyan Daniel'in de önceden bildirdiği şekilde Babil'in düşüşü. 5. bölümde geçen olaylar önceki bölümlerde geçmiş olanlardan uzun bir süre sonra gerçekleşmiştir. Bu Babil'in tarihinden alınmış bir sayfa gibidir. 4. bölümden bu yana çok şeyler olmuştur. Belşatsar'ın ziyafeti. 5. bölüm 1. ayette şöyle diyor: Kral Belşatsar soylu adamlarından 1000 kişiye büyük bir şölen verdi. Onlarla şarap içti. Belşatsar kimdi ve nasıl tahta geçmişti? Önceki bölümde Kral Nebukadnezar'dı. Belşatsar tarihin tartışmalı kişilerinden biri olduğu için ona biraz yakından bakmamız gerekir. Bir tarihçi şöyle demişti: Belşatsar diye bilinen bir kral yoktu. Başka birisi ise buna karşı çıkar, çünkü Kildanilerin bölgesinde topraktan yapılmış bir silindir bulmuştu ve onun üstünde Belşatsar'ın adı Nebukadnezar'ın en büyük oğlu olarak geçmekteydi. Bu, onun babasıyla krallığının son günlerinde birlikte zaman geçirdiğini göstermektedir. Bu noktada Nebukadnezar'ın krallığından sonraki olayların özetini vermek yararlı olacaktır. Şimdi Kral Nebukadnezar öldükten sonra yerine tek oğlu olan Evil Merodak geçti. İsa'dan önce 561 yılları. İkinci krallar 25-27'ye bakabilirsiniz bu alanda. Evil Merodak, Nebukadnezar'ın kızlarından biriyle evli olan Nergal Sharezer tarafından İsa'dan önce 559'da öldürülmüş ve tahtı elinden alınmıştır. Nergal Sharezer'dan sonra yerine genç oğlu geçmiş ve birkaç ay sonra da o da Nabonidos, yani Nebukadnezar'ın diğer damadı tarafından öldürülmüştür. Babil İmparatorluğu'nun son yöneticisi Nabonidos zamanının çoğunu dış gezilerde geçiriyor ve yerine oğlu Belşatsar'ı bırakıyordu. Bu da Yeremye peygamberin şu sözlerini doğrulamaktadır: Şimdi bütün bu memleketleri Babil kralı Nebukadnezar kulunun eline verdim ve ona hizmet etsinler diye kırın hayvanlarını da kendisine verdim ve onun memleketinin vakti gelinceye kadar bütün milletler kendisine ve oğlun ve oğlunun oğluna kulluk edecekler ve o zaman çok milletler ve büyük krallar onu kendilerine köle edecekler. Başka bir deyişle Babil krallığı Nebukadnezar'ın oğlu ve torunu ile sürecek, sonradan hazineyi yöneten Babil krallığı sona erecekti. Nabonidos'un topraktan yapılmış diğer bir silindirde oğluyla ilgili olarak Ay Tanrısına ettiği duada Belşatsar'ın adı geçmektedir. Yüreğimin devamı olan oğlum Tanrısını onurlandırsın ve kendisini günahtan uzak tutsun. Yunanlı tarihçi Herodot da bundan söz eder ve olayı doğrular. 5. bölümde kaydedilen olayların olduğu sırada oğlu Belşatsar Babil'deyken Nabonidos savaş alanındaydı. Dikkat edilirse Belşatsar Daniel'e krallıkta 3. hükümranlık pozisyonu sunmaktadır. Niçin 2. değil? Çünkü Belşatsar'ın babası kraldı ve kendisi 2. hükümdardı. Belşatsar'ın ilk ayette belirtilen ziyafeti sırasında Medli General Gobiras Babil kentini dışarıdan kuşatmaktaydı. Yunanlı tarihçi Xenophon onların kenti Fırat Nehri'nin kanalını ana kanala yeniden birleştirerek askerlerin şehrin duvarlarının altından sürüklenip harcanmasını sağlayarak alışlarını anlatır. Eleştirmenlerin uzun yıllar dikkate almadığı bu olaylar günümüz tarihçileri tarafından doğrulanmaktadır. Tarihçilerin bazen yanlış yazdıklarını ya da yanlış ve taraflı tarihler verdiklerini, bilgiler verdiklerini bildiğimizden onların her yazdığına güvenemeyiz. Ancak burada tarihsel araştırmalarla kutsal kitap uyum içerisindedir. Kral Belşatsar büyük adamlarından 1000 kişiye büyük bir ziyafet yaptı ve o 1000 kişinin önünde şarap içtim. Sonradan ünlü olan Belşatsar'ın Gobiras'ın orduları şehri çevrelemişken nasıl gösteriş içerisinde yaşadığına dikkat edin. Belki de Belşatsar kentin ele geçirilmeyeceğini düşünüyordu. Kral Nebukadnezar orayı her türlü kuşatmaya dayanacak şekilde bina ettirmişti. Şehrin duvarları tuğladan yapılmış kare şeklinde ve 25 kilometre uzunluğundaydı. Yüksekliği 100 metreyi buluyordu ve 4 tane atlı araba surların üstünde yan yana gidebilirdi. Başka bir deyişle şehrin üstünde adeta bir çevre yolu mevcuttu. Yıllarca yetecek kadar tahıl ve su depoları vardı. Hatta Fırat Nehri'nden ayrılan bir kanal şehrin ortasından geçmekteydi. Belşatsar'ın ziyafeti düşmana meydan okumak ya da içeridekilere moral vermek amacıyla düzenlenmiş olabilir. Burada ziyafetin bir kokteyl ile başladığı belirtiliyor. Günümüzde likör zayıf erkekler ve kadınlara geçici bir güç vermektedir. Alkol, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı dünyasının bir numaralı uyuşturucu sorunudur. Alkol bizim ülkemizin de değerli dostum büyük bir sorunudur. Bir keresinde bir Batı ülkesinde okul müdürleri, kilise yetkilileri ve politikacıların gençler arasındaki uyuşturucu sorununu görüşmek üzere bir araya gelmelerini duyduğumda bana garip gelmişti. Hem de toplantılarına bir kokteyl partisiyle başlamışlardı. Bunu ne kadar eleştirebilirsiniz? Ülkemizde de alkoliklerin sayısı uyuşturucu kullananlardan çok daha fazladır. Her yıl trafik kazasından ölenlerin yarısından fazlasının kanında alkol saptandığını biliyor musunuz? Dünyanın her yerinde değerli dostum, özellikle gelişmiş ülkelerde alkollü içeceklere milyarlarca dolar harcanmaktadır. Alkol hem evde hem de trafikte büyük zararlara yol açmaktadır. Şarap da herkesi etkileyen önemli bir problemdir. Birçok ulus uyuşturucuyla değil, şarap ve diğer içki nedeniyle yıkılmıştır. Beni yanlış anlamayın. Uyuşturucu kullanın demiyorum, kesinlikle hayır. Alkolden vazgeçmeden uyuşturucu sorununu çözmeye çalışan kişilere pek inanmıyorum. Bu ikiyüzlülüğü çok daha önemsiyorum. Yaşlı Belşatsar ziyafetten zevk almaları için konuklarına ilkin bir kokteyl veriyordu. Şarabını keyifle içerken atası Nebukadnezar'ın Yeruşalim'deki tapınaktan çıkarıp getirdiği altın ve gümüş kapların getirilmesini buyurdu. Öyle ki kendisi, karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içsinler. Böylece Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağından alınan altın kaplar getirildi. Kral, karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içki içtiler. Daniel 5, 2 ve 3. ayetler. Bu adam sadece düşmana meydan okumakla kalmıyor değerli dostum. Alkolün etkisiyle büyük babasının hiçbir zaman yapmayacağı küstahça bir şey yapıyordu. Kral Nebukadnezar Kudüs'ü ele geçirdiğinde yaşlı bir putperestti. Ve Kudüs'teki yani Yeruşalim'deki tapınakta bulunan kapları almıştı. Ancak yaşayan gerçek Tanrı'ya iman ettikten sonra onları bir depoya kaldırmıştı. Sarayda büyümekte olan bir çocuk olarak Belşatsar, bu kaplar dokunulmaması gereken eşyalar arasında olmalıydı. Şimdi ise o bu kaplarla konuklarına servis yapmak üzeredir. Bu kaplar artık kutsal değildi. Kutsal, Tanrı için ayrılmış anlamına gelir. Ancak Belşatsar bu eylemiyle Tanrı'ya karşı gelmektedir. Bugün de insanlar, değerli dostum, eylemleriyle Tanrı'ya karşı geliyorlar. Tanrı'nın niçin bu insanlara bir şey yapmadığını haykırma isteği duyarız değil mi? Sevgili dostum, Tanrı'nın zamanı var. Belşatsar'la ilgileneceği gibi o kişilerle de ilgilenmektedir. Belşatsar, büyük babasının Tanrı'ya hamdlar sunduğunu bildiği halde Tanrı'ya karşı gelmektedir. Süleyman'ın özdeyişleri 29.1'de şöyledir. Defalarca azarlandığı halde dik başlılık eden ansızın yıkıma uğrayacak çare yok. Ziyafetteki herkes tümüyle sarhoş olmuştu değerli dinleyicilerimiz. Gerçek bir sefahat ve ahlaksızlık vardı. Her zaman Belşatsar'ın ziyafetiyle ilgili vaazlar dinledim. Bazılarına göre ise bu güzel bir ziyafetti. Vaizlerden biri dans eden kızlardan ve kahkahalardan söz ediyordu. Hatta bu vaaz zevkli bir yolculuk gibiydi. Ancak kutsal kitapta bu ayrıntılara yer verilmez. Şunu söyleyeceğim. Ziyafetteki herkes tümüyle sarhoş olmuştu. Az önce dediğim gibi gerçekten de bir sefahat ve ahlaksızlık vardı orada. Daniel 5 ayet 4'te şöyle diyor. Şaraplarını içerken altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, taştan ilahları övdüler. Tanrıların şerefine kadeh kaldırıyorlardı. Ve belki de Babil'deki tanrıların, putların tümüne kadeh kaldırmaları bir geceden fazla sürebilirdi. Günahlarını tapınma gibi göstererek örttüler ve küfürlerini dindarlık maskesiyle kapattılar. Ansızın bir insan elinin parmakları belirdi. Şamdan'ın yanındaki saray duvarının sıvası üzerine yazmaya başladı. Kral yazan eli gördü. Daniel 5 ayet 5. Şimdi de Tanrı doğrudan müdahale etmektedir. O kişi ulaşmayı düşündüğü kişi olmadığından görüm ya da rüya yoluyla konuşmuyor. Tanrı gökyüzüne yönelen bu hakarete daha fazla sessiz kalmayıp ziyafet salonunun duvarına yazı yazmaya başladı. Bu kızgınlıkla yapılmış bir şey miydi? Bence evet ve yine kanımca bu yazıyı yazan kişiyle günahlı bir kadının getirildiği olayda kumlara yazan kişi aynıydı. Yani İsa Mesih. İsa Mesih'e suçüstü yakalanmış bir kadın getirdiler değerli dinleyicilerimiz. Şeriata göre kadının taşlanması gerekirdi. Bunu İsa'ya sordular. Tabii amaçları İsa'yı denemek ve onu tuzağa düşürmekti. Bu nedenle İsa'ya nasıl karar verilmesi gerektiğini sordular. İsa da onlara şu ilginç sözü söyledi. İçinizden günahsız olan kadına ilk taşı atsın. Bunu dedikten sonra İsa Mesih eğilip yere yazmaya başladı. Tabii bu sözü duyanlar bir bir oradan ayrıldılar. İsa kadına dönüp kimse seni taşlamadı mı? Kimse seni yargılamadı mı diye sordu. Kadın hayır Rab dedi. İsa da kadına ben de seni taşlamıyor, seni yargılamıyorum. Git bundan böyle günah işleme. İşte bu nedenle saray duvarının sıvası üzerine yazan kişiyle günahlı kadının getirildiği yerde toprağa yazan kişi aynıydı dedim. O kadına verilen mesaj bir bağışlama mesajıydı. Burada ise Belşatsar için kötü bir haber veriliyordu. Daniel'in birazdan açıkça belirteceği gibi cennetin tanrısını dikkate almamıştı bu adam. Daniel 5. bölüm 6. ayette şöyle diyor. Aklından geçenler onu ürküttü, benzi soldu, eli ayağı tutmaz oldu, dizlerinin bağı çözüldü. Belşatsar ayakta duramıyordu. Birkaç dakika önce ayakta duramayacak kadar sarhoştu. Şimdi birdenbire aklı başına gelmişti ama yine de ayakta duramıyordu. Duvarda gördükleri onu çok korkutuyordu. 7. ayet. Yüksek sesle Babil'in bilgelerini falcılarla yıldız bilimcileri çağırttı. Onlara bu yazıyı kim okuyup ne anlama geldiğini bana açıklarsa kendisine mor giysi giydirilip boynuna altın zincir takılacak ve ülkede 3. önder olacak. Ödülün ülke içerisinde 3. hükümdar olmak olduğuna dikkat ediniz. Daniel ne kadar da doğru söylemişti. Bu kitabı yazanın orada bulmuş ve Nabonidos'un gerçek kral Belşatsar'ın da ikinci kral olduğunu kavramış olması gerekir. Kralın bütün bilgeleri geldiyse de yazıyı kimse okuyamadı, ne anlama geldiğini de açıklayamadı. Daniel 5 ayet 8. Belşatsar kendini toparlayınca hikmetli adamlar çağrıldı ve yazıyı yorumlamaları istendi. Onlara değerli ödüller vaat ettiği halde yazıyı çözemediler. Bununla kalmayıp ne yapacaklarını da bilmediler. Bu Babil'in hikmetli adamlarının 3. başarısızlığıydı. 3. yenilgi bazı oyunlarda son anlamına gelir. Belki onlar da bunun sonunda işten atılmışlardı. Daniel 5 ayet 9'da şöyle diyor. Bu yüzden kral Belşatsar daha da korktu. Benzi büsbütün soldu, soylu adamları ise şaşkındı. ziyafet salonundaki şaşkınlığı hayal edebilirsiniz. Birkaç dakika önce hepsi sarhoştu ve kahkahalarla gülüyorlardı. Şimdi ise şaşkınlık içindedirler. Kralla soyluların seslerini duyan kraliçe şölen salonuna geldi. "Çok yaşa ey kral," dedi. "Aklından geçenler seni ürkütmesin, benzin solmasın." Daniel 5 ayet 10. Buradaki kraliçe Nebukadnezar'ın eşi olan anne kraliçedir. Ziyafette olanları duymuş, kralla konuşmaya gelmişti. 11. ayet. Ülkende kendisinde kutsal ilahların ruhu bulunan biri var. Atan kral Nebukadnezar'ın döneminde kavrayışa, sağduyuya, ilahlara özgü bilgeliğe sahip olmakla tanınırdı. Atan kral Nebukadnezar, onu sihirbazların, yıldız bilimcilerin, falcıların başkanlığına atadı. Baban kral Nebukadnezar. İlişkiler tek bir sözcükle ifade edilmiştir. O nedenle baba, dede, dedenin dedesi gibi anlamlara gelebilir. 12. ayette kralın Belşatsar diye çağırdığı Daniel, olağanüstü bir ruha, sağduyuya, kavrayışa sahiptir. Üstelik rüyaları yorumlama, bilmeceleri çözme, gizemleri açıklama yeteneği de vardır. Daniel'i çağırt, yazının ne anlama geldiğini o sana söyleyecektir. Ana kraliçe, torununa sıkıntılı zamanında yardıma gelmişti. Ona bu yazıyı çözebilecek ruhla dolu Daniel adında birisini önerdi. Böylece Daniel'i kralın önüne getirdiler. Kral atamın Yahuda'dan getirdiği Yahuda sürgünlerinden Daniel sen misin diye sordu. Sende ilahların ruhu bulunduğunu, kavrayış, sağduyu ve olağanüstü bilgelikle donanmış olduğunu duydum. Daniel 5, 13-14. Ayetler. Şimdi Daniel içeri getirilir. Büyük bir olasılıkla Nebukadnezar'ın ölümünden sonra görevine son verilmişti. 15-16. Ayetlerde şöyle diyor, bu yazıyı okuyup ne anlama geldiğini söylemeler için bilgelerle falcıları çağırttım. Ama ne anlama geldiğini açıklayamadılar. Senin yorum yapabileceğini, gizemleri açıklayabildiğini duydum. Bu yazıyı okur, ne anlama geldiğini açıklayabilirsen sana mor giysi giydirilip boynuna altın zincir takılacak, ülkede üçüncü önder olacaksın. Belşatsar Daniel'i över ve hikmetli adamların yapamadığını yapıp yazıyı çözmesi durumunda onu üçüncü hükümdar yapacağı vaadinde bulunur. Böylece Daniel'e de hikmetli adamlara vaat edilen ödül vaat edilmiş olur. Daniel 5 ayet 17 şöyle diyor, Daniel, armağanların senin olsun. Ödüllerini de bir başkasına ver diye karşılık verdi. Ama ben yine de yazıyı okuyup ne anlama geldiğini sana açıklayacağım. Değerli dinleyicilerimiz, Daniel tüm armağanları reddeder. Belşatsar'ı değerli görmüyordu. Kral bu kadar çok korkmuş olmasaydı, Daniel'in bu aşağılayıcı tavrını görmezden gelmezdi. Daniel neden böyle bir ödüle gerek duysun? Bu ödülü birkaç saatten fazla almayı istemezdi. Daniel, duvardaki yazıyı yorumlamadan önce, babasının altında hüküm süren bu genç krala, hayatında duyacağı en iyi vaazı verir. Daniel, artık yaşlı kral Nebukadnezar'ın huzuruna çıkan genç adam değil, genç bir kralın önüne çıkan yaşlı bir adamdır. Nebukadnezar'la arada kuşak farkı yoktu. Daniel'in Belşatsar'a söylediklerini dinleyin. Ey kral, yüce tanrı atan Nebukadnezar'a krallığı, büyüklüğü, yüceliği, görkemi verdi. Tanrı'nın sağladığı büyüklük yüzünden bütün halklar, uluslar, her dilden insan ondan korkup titredi. Dilediğini öldürür, dilediğini yaşatırdı, dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırdı. Daniel 5, 18, 19 ayetler. Nebukadnezar bu dünyada mutlak bir hükümdardı. Bence onun gibi bir yönetici hiç gelmedi. Ve Mesih karşıtı gelene dek de gelmeyecek. Daniel, Belşatsar'a Tanrı'nın büyük babasına ne yaptığını anımsatıyor. Tanrı onu tahta geçirmiş ve önemli yetkiler vermişti. Ardından da Belşatsar'a olanları anlatıyor. Ne var ki gurura kapılıp saygısızlıkta direnince krallık tahtından indirildi. Yüceliği kendisinden alındı, insanlar arasından kovuldu ve ona hayvan yüreği verildi. Yüce Tanrı'nın insanların krallığı üzerinde egemenlik sürdüğünü, onu dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek yaban eşekleri arasında yaşadı, öküz gibi otla beslendi. Bedeni göğün çiğiyle ıslandı ama ey sen, onun torunu Belşasar, bunların hepsini bildiğin halde alçak gönüllülüğü benimsemedin. Bunun yerine göğün Rabbine karşı kendini yükselttin. Onun tapınağından aldıkları kapları sana getirdiler. Sen, karıların, cariyelerin, soylu adamların onlarla şarap içtiniz. Görmeyen, duymayan, anlamayan altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, taştan ilahları övdün. Soluğunu elinde tutan, bütün yollarını gözeten Tanrı'yı ise yüceltmedin. Bu yüzden Tanrı o yazıyı yazan eli gönderdi. Daniel 5, 20-24 ayetler arası. Daniel, Belşatsar'a güçlü ve kesin bir vaaz verir. Tanrı krallığı Nebukadnezar'a vermişti. Kimsenin sorgulayamayacağı, engellemeyeceği bir egemenliğe sahipti ve arzuları yasa yerine geçmekteydi. Ancak Nebukadnezar fazla kibirlenince Tanrı onu trajik bir dersle kendine getirdi. Daniel'in Belşatsar'a, Nebukadnezar'a olanları anlatırken bir uyarıda bulunup bulunmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Belki de uyarıyordu. O bu genç ve gururlu krala kibirlenmenin sarhoşlukla ya da çılgınlıkla ortaya çıkabilecek bir şey olduğunu anımsatıyor. Belşatsar kibirli ve boş birisiydi. Büyük babasının çılgınlığını ve bir hayvan düzeyine kadar alçaltıldığını bildiği halde bundan çok bir ders almadı. Tersine Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağında bulunan kapları alıp kutsal olan şeylere saygısızlıkta bulundu. Yaşayan gerçek Tanrı'ya karşı geldi ve kutsal olanı kötü bir şekilde kullanarak Tanrı'yı aşağıladı ve onunla alay etti. Gerçeği bildiği halde reddetti. Değerli dinleyicilerimiz, bundan sonra ne olacak? Bu yazılan yazıda verilen mesaj neydi? Bunu bir sonraki programımızda ele alıp yorumunu yapacağım. Bize soru ve düşüncelerinizi az sonra vereceğimiz adrese çekinmeden yazabilirsiniz. Size severek yanıt vermeye çalışacağız.